Herkese merhaba, Gex Talks'tayız. Yeni bir bölüm, yeni bir heyecan bizler için. Lafı yine fazla uzatmıyorum. Hemen sevgili Aykut Erdim'e hoş geldin diyerek kendisini bize anlatmasını rica ediyorum.
Hoş buldum. En korkulan sorulardan en korkulan
sorular. Benim de en zor sorum hep budur.
Evet, yani zorla başlayalım, kolaya doğru gidelim diye düşünmüşsün. İyi yapmışsın. Şöyle ki, Aykut Erdim'i anlatmak için aslında kullandığım, çok sevdiğim bir tabir var. Girişimcilik ekosistemine tuğla taşıyan bir işçiyim diyorum. Ekosistemin inşa edilmesi için uzun zamandır çok fazla çalışıyoruz. Hep birlikte çalışıyoruz. Bu yarın öbür gün Türkiye'de girişimcilik ekosistemi çok çok büyük yerlere geldiği zaman, yıllar sonra işte bu ekosistemi uzaylılar mı inşa etti felsefesi konuşulurken, hayır, oradaki tuğlaları biz taşıyorduk diyebilmek için aslında, ya da taşıyormuşuz diyebilmek için keyifli bir tanım olsun diye yaptığım bir şey. Türkiye'de girişimcilik ekosistemi inşa etmeye çalışan, bu alanda okuyan, yazan, akademik çalışmalar yürüten, bu işin daha keyifli olması için ekstra çaba sarf eden bir girişimcilik gönüllüsüyüm diyebilirim.
Mükemmel alçak gönüllülük de bir tanım ama ben bunun biraz altını deşeceğim. Şimdi oradaki keyif kavramını aldım. Birazdan ona uzun uzun gireceğim ama girişimcilik ekosistemi birçok insanın zihnine farklı bir gezegen. Acaba nasıl girilir? Yatırımcılar var, korktuğular. Bir taraftan da abi iyi para veriyorlar ama bir şeyler oluyor gibi. Bilinmezliği hala mevcut diye düşünüyorum. Bugünkü konjonktürde girişimci, yatırımcı ekosistemi nasıl ifade edilebilir?
Aslında Luna Park'lardaki korku tüneli gibi ifade edilebilir. İçeride korkacağınızı bilirsiniz. Hı hı. Ama muazzam bir cazibeyle sizi de çağırır. Işıklarla, gürültülerle, seslerle sizi içeriye davet eder. Şu an Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi, girişimci yatırımcı ekosistemi, hı hı, biraz böyle. Korkacağınızı bile bile o trene biniyorsunuz ve indiğiniz zaman hadi bir daha o oluyorsunuz. Çünkü süreç içerisinde evet zor, yıpratıcı, sizi yorucu, hı hı, korkutucu bir süreç. Ama neticede süreç içerisinde size kattıkları, edindiğiniz bilgi, deneyim, tecrübe, bunların hepsini topladığınız zaman aslında çok karlı bir yolculuk olduğunu görüyorsunuz. Bu karlılığı hem bireysel gelişim için, kişisel gelişim için söyleyebiliriz, hem maddi olarak da söyleyebiliriz. Çünkü girişimcilik ekosistemi eskisi gibi değil. Türkiye'de gerçekten girişimler para kazanıyorlar artık ve değerleniyorlar ve bu değerlerinin de farkına varılıyor. Dolayısıyla evet, bir korku tüneli ama çok eğleneceksiniz diye, güzel, özetleyebiliriz.
Peki potansiyele bakarak yerimizi nasıl anlatabilirsin? Bana hep gidecek çok yolumuz var, çok daha sofistike olabiliriz ama bunun çok gerisindeyiz gibi geliyor.
Kesinlikle öyle. Yani yolun çok daha başındayız. Ama yol nasıl başlarsa öyle gider diye böyle hani bir genel inanış vardır ya. Bence yol iyi başladı. Türkiye ekosistemi için söylüyorum. Hiç fena olmayan yatırım haberleri geliyor. Evet, globale göre çok gerideyiz. Ama totalde baktığınız zaman, iyi bir iş yaptığınız zaman o iyi işin karşılığını hem madden hem manen alabiliyorsunuz. Yatırımcıyla görüşmek Türkiye'de çok kolay. Yani gerçekten yurt dışındaki örneklere baktığınız zaman yatırımcılara erişimi girişimcilerin zorlaşabiliyor. Hı hı. Evet, bulmak daha kolay ama yatırımcıya ulaşmak zor. Bizde yatırım almak zor ama yatırımcıya ulaşmak daha kolay. Ama bu da zaman içerisinde çözülmeyecek, rayına oturmayacak bir şey değil. Keyifli başlayan bir yolculuk bence. Ve sonuna kadar keyifle de ilerleyeceğini tahmin ediyorum.
Bu korku tüneli metaforu güzel oldu. İnsan ne kadar gençse böyle bir maceraya o kadar daha kolay mı atılıyor acaba?
Burada biraz ayrı düşeceğiz galiba. Ben yaşlı olduğum için söylemiyorum bunu ama girişimcilik ekosistemi aslında herkese açık. Yani tabii ki işte girişimci liselerle tanıştığım zaman daha tüylerim diken diken oluyor. Daha keyifle dinliyorum. Daha keyifle işte onlara mentorluk yapmaya çalışıyorum. Üniversitelere gittiğimizde yaptığımız konuşmalarda üniversiteli arkadaşların heyecanı beni daha da heyecanlandırıyor. Ama geçen sene Albaraka Garaj'da 50 plus 2 girişimcimiz vardı.
Ne kadar güzel.
Çünkü girişimcilik yolculuğu bir yandan evet heyecan ama bunu dengelemeniz gereken bir de tecrübe faktörü var. İşte o tecrübe de işin içine dahil olduğu zaman ekiplerin başarısının ne kadar arttığını görebiliyorsunuz. Bunu işte her yıl yaklaşık 300-400 girişimle dirsek teması etmek zorunda kalan, bunu da keyifle yapan biri olarak söylüyorum. Girişimin içerisindeki yaş ortalaması arttıkça aslında başarısına da bunun etki ettiğini söyleyebiliriz.
Güzel. Ben de kendimi iyi hissettim. Çünkü bilmiyorum gösteriyor muyum ama 40'a doğru geldim sonuçta. Demek daha ben buradan ekmek yerim. Okey, güzel oldu.
Daha bir 30 sene daha var. Rahat olun.
Şimdi yaşı kenara bıraktık. Okey, bunun yaşı yok. Tecrübe önemli bir kriter. Bir yandan da o delikanlılık. Saldıracağız, yaparız, ederiz inanışı da önemli. Burada bir denge gerekiyor. Şimdi girişim başvurdu diyelim, girişimci adayı veyahut bir hikaye anlatmak zorunda. Bu hikayede hangi kavramlar daha çok ilgini çekiyor? Burada bir pet var mı? Hem dinleyici, izleyici için de bir ipucu olur.
Biraz belki mesleki olarak deformasyon bizim mesleki defolardan bir tanesi. Girişimciyle konuşurken biraz böyle şey, o his size ne kadar geçiyor, neyi nasıl anlatıyor, yalan mı söylüyor? Mesela çok fazla karşılaştığımız şeylerden bir tanesi, girişimci işte bir hızlandırma merkezi mülakatında gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Yani işte sektörel analizini yaptın mı, rakibin var mı diyorum, yok diyor. Diyorum ki ya nasıl yok? Benim geçen sene girişimim vardı bu alanda. Yani hani nasıl olmaz? Türkiye'de büyük bak bunlar var. Aa bilmiyordum diyor. Zaten eğer rakibini bilmiyorsan girişiminle ilgili bir şey yapabiliyor olma olasılığın oldukça düşük bir hale geliyor.
Onlar benim rakibim değil dediğinde?
O zaman zaten şey diyorum. Benim çok acil bir toplantım var. Eğer bir gün bir girişimci hızlandırma merkezi mülakatına denk gelirsek lütfen böyle şeyler yapmayın. Şimdi ben insanlarla iletişim kurmayı çok seven biri olduğum için sektörde de olabildiğince erişilebilir olmaya çalışıyorum. İşte etkinliklere katılırım, Instagram'dan, LinkedIn'den nereden soru gelirse cevap vermeye çalışırım. Etkinliklerde sorulan sorulara o an cevap veremiyorsam bile muhakkak not alır, iletişim bilgilerini alır, dönüş yaparım. Ben yapamazsam ekibim yapar. Bir şekilde insanlara touch etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi işte hızlandırma merkezi seçimlerinde bir mülakat yapıyoruz. Arkadaş mülakata toplantı takvimine oluşturmuş. Bu arada toplantı takvimini de biz atamıyoruz. Calendar üzerinden kendileri istedikleri işte bir haftalık bir periyot ayırıyoruz oraya. İstedikleri gibi seçebiliyorlar. O gün ve o saatte gelmemiş girişimci arkadaş. Bu gelmeyen arkadaş ama gelmeyeceğim dememiş, herhangi bir bildirimde bulunmamış. Biz hepimiz toplantıya gidiyoruz, bekliyoruz. Gelmiyor, konuyu kapatıyoruz. İki gün sonra hiçbir şey olmamış gibi bir toplantı takvimi daha alıyor. Şimdi diyorum ki niye gelmedin?
Fark edilmedi mi sanıyor acaba? Olay evet. Otomasyonla ilerleyince.
Büyük bir ihtimalle. Diyorum ki ben senin girişimin adını biliyorum. Ve işte sektörde duymuşsunuzdur falan diyor. Şimdi zorluyor da söylemiyor da. Diyorum ki ya arkadaşım niye gelmedin iki gün önceki toplantıya? İşim çıktı. Çok güzel. Peki haber vermeyi düşündün mü? Falan böyle. Diyorum ki tamam o zaman. Ya benim için bu toplantıyı yapmak senin zamanını çalmamak açısından anlamlı. Bu toplantıyı yapmayalım. Önümüzdeki sene tekrar konuşuruz. Demek ki biraz daha yolunuz var diyorum. Ondan sonra işte 15 dakika sonra LinkedIn'den bildirim. Siz niye bu kadar burada büyüksünüz? Bütün hızlandırma merkezleri falan. Değiliz. Gerçekten değiliz. Ama gerçekten çok saygı duyduğumuz bir iş yapıyoruz. Ve yaptığımız işe de saygı duyulsun istiyoruz. Bütün süre içerisinde yatırımcılar da dahil aslında istenilen şey bu. Ya bu gözler yatırımcı görüşmesine gitmeyen girişimciler gördü. Yani yatırımcı işte bir holding patronu, işte bir şirketin venture yöneticisi zamanını ayırmış, emek vermiş, kalkmış X yerindeki görüşme alanına gelmiş. Önceden planlamak için 3 kişilik 4 kişilik bir ekip defalarca ekiplerle görüşmüş. Girişimci yatırım toplantısına gelmiyor mesela. Dolayısıyla bu tip durumlarda zaten otomatikman ya yatırıma çok da ihtiyacım yok acaba deyip mecburen girişim üstünü çizmek gerekiyor.
Burada belki şöyle bir eleştiri gelebilir. Tek hatada neden insan siliyorsunuz falan gibi. Ama bunu ben tek hata olarak okumuyorum. Bu komple bir bütün adanmışlık alanında eksiklik artı gayet net bir saygısızlık. Bir de bir şekilde bir yerlerden elemek zorundasınız abi. Yani herkese verecek para olsa, keşke imkan olsa. Bazılarının öne çıkması gerekiyor. Durduk yere koz veriyor aslında bunu yapan.
Ya bir de ben hep aynı şeyi söylüyorum. Neticede insanız. Hayat gailesi içerisindeyiz. Hepimizin başına bir şey gelebilir, işi çıkabilir. Yatırımcıyla görüşme yapacağı gün aylardır beklediği bir müşteri görüşmesi planlanmış olabilir. Ve müdahil olamıyor olabilir. Bunların hepsini okuyayım. Ama çok kolay bir tool var ya. Arayıp ya kusura bakmayın. Böyle böyle bir durum gerçekleşti. Dolayısıyla ben bugünkü bu toplantıya katılamayacağım. Ben bugünkü bu görüşmeyi gerçekleştiremeyeceğim dese hiçbir problem yok aslında. Yani hiçbirimiz ama buna da gelmedi falan demiyoruz. Ama haber bile verme zahmetine katlanılmadığı zaman ben onu gerçekten kendime yapılmış, kurumuma yapılmış, ekosisteme yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum. Ve bu saygısızlığa karşı bir cezalandırma tool'um zaten yok ama bu saygısızlığı ödüllendirmemeyi tercih ediyorum.
Karşı taraf için de learning olmasını umuyoruz.
Arkadaşa da LinkedIn'den aynı cevabı verdim. Dedim ki bak öyle bir hızlandırma merkeziyle mülakat yapacakmışsın ki toplantı yapmayarak bile sana bir şey öğrettik. Yani bundan sonra zannetmiyorum dedim herhangi bir toplantıya haber vermeden gitmemezlik yapma.
Çok güzel.
Bu bile bir öğrenme sahası çünkü.
Bugün artık birçok büyük firma yönetici adaylarına önce bir negotiation eğitimi aldırıyor. Süreci yönetebilmek, karşıdaki de insan, bir empati yap, yönet. Öbür türlü kesip atmak çok kolay, vurmak, yıkmak kolay. Burnunuz büyük. Hayır öyle değil. Oradan bile çevirebilirdi istese veyahut bu kafada olsa ama bence bir sonrakinde gerekli datayı almıştır.
Ya bu sene için mesela özellikle ilgili arkadaş bizi izliyorsa başvurusunu bekliyorum. Çünkü gerçekten ilgi duyduğumuz yani öncesinde baktığımız ya bu girişimden bir şeyler olur dediğimiz bir girişimde seneye tekrar dene diye o görüşmeyi yapmamamızın sebeplerinden bir tanesi buydu. Bu sene görüşme talebi geldiği zaman aa yok görüşmeyelim bu biz geçen sene işte toplantıya bile yapmayacağız. O görüşmeyi yapacağız inşallah gelirse. Ne kadar kirlenmiş falan değil yani.
Kişinin kim olduğunu komentlerde bekliyoruz falan.
Kim olduğunu tahmin edin. LinkedIn'den açık bir mesaj atmamış. Sadece bana göndermiş. Açık bir mesaj olsaydı zaten konuşurduk. Ama şey falan var böyle işte girişimcilik gruplarında falan. Ya bu sene mesela tabii ki biz çok fazla başvuru alıyoruz. Geçen sene 500 plus başvuru aldık. Ve başvuruda bir ön eleme yaptık tabii ki. Yani sadece başvuru formuna bakarak yaptığımız elemeler var. Ama bu sene çok güzel bir şey yapalım dedik. Elediğimiz bütün firmalara dedik ki arkadaşlar kabul kadar red de o kadar yani reddedilme sebepleriniz de önemli. Sizinle neden reddedildiğinize dair 30 dakikalık bir feedback toplantısı yapmak istiyoruz.
Çok iyi.
Eğer bizimle bu konuyu konuşmak istiyorsanız lütfen takvim alın. Ya 480 tane girişime bunu gönderdik. Sizi almıyoruz programa. Neden almadığımızı anlatmak istiyoruz diye. 10-12 görüşme falan yaptık. Yani gerçekten %3. Bu benim için daha avantajlı. Çünkü
doğru
zaman
bir karar verdiğinizi gösteriyor bir de.
Ama öbür tarafta da işte mesela aynı arkadaşlarla etkinliklerde karşılaşıyoruz. Mesela diyorlar ki işte biz başvurduk biz almadınız. Diyorum ki tamam yani biz bir hata yaptık varsayalım. Sizin neden almadığımıza dair bir işte feed toplantısı yapalım dedik. Size bir takvim ilettik. Gördünüz mü? Gördük. Yaptınız mı toplantıyı? Yapmadık. Peki diyorum şimdi niye konuşuyoruz bunu? Yani zamanında
gel o gün söyle yüzüme.
Neden almadığımızı keşke bizi pişman etseydiniz o gün. Siz bizi almadınız ama deseydiniz. Bu arada almadığımız çok başarılı girişimler de var. Çünkü bazı girişimleri de belirli bir skalaya hitap ediyorsunuz. Çünkü çok ismine müsamma bir iş yapıyoruz biz. Biz bir hızlandırma merkeziyiz. Ve bizim bir hız aralığımız var. Yani biz 20 ile 120 arasında hızlandırma yapıyoruz. Şimdi 120'deki bir girişim geldiği zaman bende hızlanabileceği bir alan yok.
Aksine yavaşlama ihtimali olabilir.
Evet. Yani bu emek harcayacak buraya, zaman harcayacak. Dolayısıyla bu zamanın karşılığını alamama olasılığı da yüksek. Dolayısıyla şey diyoruz yani hani orada da oturup ya siz bizim için zaten yeterince büyüksünüz. Bu adımdan sonra size APA ile linkleyelim. Alberka Portföy Yönetimi tarafında bir şeyler yapın. Onların hızlandırma proseslerine dahil olmaya çalışın. İşte yatırım turları için onlarla görüşün falan diyoruz. Ya bu arada ben beni sektörde tanıyanlar bilir. Hiç dilini tutamayan bir insanım. Mesela kalkınma ajanslarının bir işte girişimcilik, işte etkinlik hibe duyurusu vardı. Bütün ekosistem neredeyse görmüştür işte Web Summit'e, Slash'a, Web Summit Lisbon ve Katar'a, işte CS'e katılımlar için bir proses geliştirdi. Ya şimdi çağrıya bakıyorum, çağrının sonuçlarına bakıyorum. Ya çağrının sonucunda gitmeye hak kazanan çok büyük şirketler var. Ya belki orada bir girişimin de minvalini şey yapmakta fayda var, belirlemekte fayda var. Şimdi bizim başvurularda da mesela ya 10 yıllık bir şirket işte yıllık cirosu 5 milyon doları geçmiş, biz girişimiz diye başvuruyor. O da çok girişim olmuyor aslında.
Bu yıllık raporlar oluyor ya, Türkiye girişim ekosistemi bu yıl atıyorum 10 milyar dolar yatırım aldı. 9.8'i bir firma. Yani onu bir kenarda tutalım, bir şey yapalım.
Keşke, keşke. Olacak ama olacak. Yani ben gerçekten hala inanıyorum bu şeye, sürecin böyle yürüyeceğine.
Bu başvuru geliyor. 480-500 başvuru dedik. 20 tanesini de seçtiniz bu hikayede. Burada ayrım yaparken veya değerlendirme yaparken bir takım hedef sektör mü ön plana çıkıyor veyahut şu dikey mi, şu teknoloji mi, şu pazar mı? Orada nasıl kriterler var?
Aslında yok. Yani tabii ki
bu çok güzel,
bir banka hızlandırması olduğumuz için özellikle ilgilendiğimiz fintech, işte blockchain teknolojileri gibi alanlar ilgimizi doğal olarak çekiyor. Ama ben özellikle her sene bir sosyal girişim, bir kadın girişimi kotası ayırmaya özen gösteriyorum burada. Bu arada biz 20'yi seçip sonrasında da kademeli olarak yaklaşık 30 gün sonra bunu 7'ye düşürüyoruz. Yani bir ön hızlandırma yapıyoruz 20 kişiyle, 20 girişimle. Sonrasında 7 girişimle ana hızlandırma programına geçiyoruz. Bu ilk 7'de de bir sosyal girişim, bir kadın girişimi kotası tutmaya çalışıyorum. Yani adını koyduğum bir proses değil ama bunun böyle olması hoşuma gidiyor. Çünkü ekosistemde kadının gücü, kadının elinin değmesi gereken çok fazla yer olduğuna inanıyorum. O güçlü kadınları ekosistemde görmek de beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla bir kadın kotasını muhakkak sürece dahil etmeye özen gösteriyorum. Sosyal girişimlerde gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Ve desteklenmeye ihtiyaçları var. Hazır elimizde böyle bir destekleyici tool varken de onlara ne yapabilirize bakalım diye muhakkak birini içeriye alıyoruz. Ama bu iki ana kıstas dışında şu tip girişimler, şu alanda çalışan girişimlerle çalışacağız gibi bir şeyle, bakış açısıyla oturmuyoruz o jüri koltuğuna. Tabii ki hem globalizasyonun bize getirmiş olduğu bazı ek tool'lar var. Mesela artık son bir yılda yapay zeka kullanmayan girişimi dövüyorlar gibi bir durum söz konusu.
Kullanmayan demeyelim de yapay zeka adını telaffuz etmeyen girişimi dövüyorlar.
Evet evet, ya hatta şey böyle.
Kullanmasa da olur, en azından bir projeksiyonda göster.
Geçen sene Web Summit'te işte bir girişimle tanıştım. Girişim aslında su dolum makineleri yapıyor. Bardak, pet su, dolum makineleri yapıyor. Çok çok da tatlı bir ekipti. Sanırım İspanya tarafından bir ekipti. Suyun ne kadar doldurulacağına yapay zeka karar veriyor dedi. Dedim ki yani bardağın ebatı belli mi? Belli. Siz yazın, yani yapay zeka bunu ölçüp tartıp biçmesin. Ya su 300 ml'si 300 ml belirleyin ve 300 ml'le üretmeye devam etsin. Bunun için neden yapay zeka kullanıyorsunuz dedim. Dediler ki çünkü yapay zekayı girişimimizin bir yerinde kullanmamız gerekiyor.
dedim, olmaya da bilir bu arada.
Kesinlikle olmayabilir. Böyle bir şeyimiz de yok. Bu girişimde yapay zeka yok, bu girişimde yapay zeka yok falan gibi bir şey zaten yapmıyoruz. Yatırımcı da yapmıyor. Tabii ki gerçekten amacına uygun yapılmış, yapay zeka işin içine dahil edebilmiş ve yapay zeka ekseninde proje geliştirebilmiş girişimleri tenzih ederek söylüyorum. Yani çok ilginiz yoksa yapay zeka ile bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Bu bir must değil. Ama must'mış gibi bir algı var. Gelen başvurularda da onu görüyoruz mesela. Yani şimdi aynı girişim 3 sene başvurmuş. Geçen seneki başvurusuyla bu seneki başvurusu arasında işte yapay zeka farkı var. Kısaca anlatın dediğimde yapay zeka dahil olmuş. İş değişmiş mi, değişmemiş. Aynı şeyi yapıyor.
Bu efsaneleşmiş bir tweet vardı. Zeytinli poğaça tweeti.
Evet.
Yapay zeka o poğaçadaki zeytin kadar olaya dahil olmuş.
Yapay zeka kullanılan bir girişimin olduğu etkinliğe katılan girişimler yapay zeka çalışıyoruz demesin.
Biz burada. Ofiste yapay zekayı cümle içinde kullanırız falan gibi.
Olabilir. Bu da şey. Yapay zeka ile ya şey falan var işte şimdi. Misal veriyorum. Ben de kendim LinkedIn'de bir post atacağım zaman şey yapay zekadan destek alıyorum ama hiçbir zaman yapay zeka destekli sosyal medya yöneticisiyim demiyorum.
Demiyorum. Bu çok güzel olurdu.
Yani kendi sosyal medyamı yönetiyorum. Yapay zekadan destek alıyorum. İşte Canva kullanıyorum ama tasarımcıyım demiyorum. Yapay zeka kullanıyorum ama yapay zeka uzmanıyım demiyorum. Yani evet işimiz kolaylaşsın diye kullandığımız birçok tool var. Ama o tool'lar işimiz kolaylaşsın diyor. İşimizin ana ekseni değil diye özetleyebiliriz. Allah'ım çok çok insanı gömdüm. Yayınlamasak mı acaba?
Şanındandır öyle diyelim.
Ama kimsenin adını vermedim. Böyle bir rahatlığım var.
Gocunan buyursun gelsin ayrı konuşuruz. Evet, çünkü feedback konusunda gayet açıksın onu söyledin.
Evet evet yani çok keyifli. Yaptığım yapamadığım her şeyle. Hem bizim programdaki arkadaşlarla hem dışarıdan almadığımız herkesle oturup sohbet etmek. Ya ben genellikle şey yapıyorum zaten mesela biri bir şey sorduğu zaman bu bir ciddiyet testidir benim için. Diyorum ki ben böyle şeyleri online konuşmalarda yapmayı sevmiyorum. Yanlış anlaşılabiliyorum. Oturup bir kahve içelim. Kahve içtiğimizde ben sana bu işin detaylarını seve seve anlatırım. Siz neden programı almadığımızı anlatırım diyorum. Bunu dediğim 10 kişiden 8'i gelmiyor kahve içmeye. Dolayısıyla bu da benim için bir ciddiyet testi olarak hayatımda çok yer bulmuş vaziyette.
Turnusollarca diyorsun.
Evet, evet, evet. Güzel oluyor. Gerçekten güzel. Eğer gerçekten işi gücü bırakıp geliyorsa, bu feed'in peşindeyse gerçekten o feed'e de kıymet verecek demek oluyor benim için. Sonrasında görüşüp işte halen mentorluk verdiğim Alvaraka ile Alvaraka Garaj'la hiç alakası olmayan çok fazla girişim var mesela.
Güzel. Bu yönden de en azından bir kez daha şeyi hatırlatalım. LinkedIn'den oradan buradan bulduğunuzda yapışın. Gördüğünüz gibi her soruya cevap verecek. Ki zaten karakter olarak da duramıyorsun gibi.
Duramıyorum maalesef. Yani biri beni keşke durdursa ama duramıyorum gerçekten. Ya hem aklımda bir şey varsa söylemeden duramıyorum. Biri bir şey sorduğunda da yardımcı olabileceğim bir şeyse yardımcı olmadan duramıyorum. Ama şöyle bir Türk olmadığımı düşündüren adetim var. Bilmediğim konularda da çok net bilmiyorum diyebiliyorum. Biliyorsunuz Türklerde çok yoktur o. Biz her şeyi biliriz genel olarak. Ama ben bilmediğim bir konuda bilmiyorum diyorum. Ama tabii uzun süredir sektörde olmuş olmanın vermiş olduğu avantajlardan bir tanesi. Ya bu konuyla ilgili şu kişi biliyordur. Kendisine bir yaz. Cevap alamazsan benim yönlendirdiğimi yaz şeklinde de gayet yönlendirme de yapıyorum. Ki ekosistemde gerçekten çok tatlı insanlar var. Biz programdaki geçmiş girişimlerimizi yeni girişimlerimize eş zamanlı olarak mentor olarak da atıyoruz. Şimdiye kadar tanıştığım girişimcilerden bir başka girişimci yardıma gittiğinde yok hayır biz size yardım edemeyiz diyene hiç rastlamadım. Gerçekten rastlamadım. Hatta şey diyorum yani bu kadar ponçik bir ekosistem olduğumuza inanmıyorum. Bir yerde çıkacak bunun bir şeyi. Ama gerçekten şu anda çok ponçik bir ekosistem olarak yolumuza devam ediyoruz.
Şeyle de alakalı olabilir belki. Kişi diğerinde kendisini görüyor. Ben de oradaydım. I feel you anı belki bu olabilir. Yıllar önce ben Galatasaray'da çalışırken çapraz bağlarım koptu. Kulüpte çalışıp böyle bir sorunla yüzleşince kulüp doktorlarına gittim. Tesiste 2-3 futbolcu benimle çok yakından ilgilendi. En çok sakatlananlar onlardı. İşte bir Uğur Çağrı'dı, yeni koparmıştı falan. Orada onu anladım. Aynı dertten muzdarip beni anlıyor bu adam. Gerçekten. Aynı durum olabilir burada
ya,
da.
Çok sevdiğim bir söz var. Damlan düşenin halini damlan düşen bilir.
Bu kadar.
Siz işte şey anlatamıyorsunuz. Yani işte çok zengin birine para kazanmanın zorluklarından bahsedemezsiniz çünkü sizi anlamayacak.
Evet, o adam için bu already given bir şey.
Aynen öyle.
Ona başka challenge'ı
soralım. Ya nasıl kazanamıyorsun falan diye böyle işte neyse ona da laf atmayayım. O çok belli oldu.
Riskli oldu.
Ya yok şey için hani son şansım bu deyip hava yolu firması kuran birine Biz girişimcilikte işte 300 dolar aylık fiyi alamıyoruz anlatmak çok kolay değil. Gerçekten değil. Yani o da bir girişim. Ama ona kendinizi anlatmanız çok daha zor.
Güzel. Abi çok neşelisin. Şimdi ilk cümlede keyif vurgusu yaptın. Eminim senin iş alanın da çok keyifli. Mümkün olduğunca orayı keyifli hale getirmeye çalışıyorsun. Startup ekosistemi yine nispeten bence keyif alıyor. Ama biraz daha skopu genişletelim. Türkiye'de iş dünyası çok keyifli değil. Çok fazla standart var, fazla motamot işler var. İnsanlar yorgun, problemleri de var belki ama bunları da aktaramıyor. O genel keyfi artırabilmek için bir şeyler yapılabilir mi? Veya bu anlamda bir takım girişim fikirleri geliyor mu? Çünkü baya baya bu artık global bir probleme dönüştü.
Gerçekten böyle. Ben kurumsalın içerisinde keyifli bir an yaratmaya çalışıyorum. Bu süreçte aslında yapmaya çalıştığımız şeylere uygun girişimler her zaman karşımıza çıkıyor. Burada tabii sizden de bahsetmek lazım. Innoster'dan da bahsetmek lazım. Çünkü bir şeyi yapacaksanız bunu ne kadar eğlendirerek yaptırdığınız çok önemli. Sizin çalışma tarzınızın bu olması dolayısıyla aslında siz de buraya hizmet eden bir girişim olarak adlandırılabilirsiniz. Şimdi işte bu podcast'a başlamadan önce şeyi konuştuk. İçeride bir idea management fikir yönetim platformumuz var. Bu platformu eğlenceli hale getirmek istiyorum dedim. Oturduk farklı farklı işte nasıl yaparız, ne yaparızı konuştuk. Dolayısıyla sistem içerisinde zaten hepimizin çok fazla işi var. Ya benim içeride, kurumun içinde bana fikri destekte bulun şu alanda dediğim arkadaş aslında zaten gün boyu ya şubede çok yoğun çalışıyor. Ya ilgili birimde, yöneticilikte çok yoğun çalışıyor ve vakti yok. Eğer onun olmayan vaktinden bir 5 dakikasını istiyorsam ben o 5 dakika için ona bir bedel ödemem lazım. Bu bedel kimi zaman işte ödüller vesaireler oluyor. Kimi zaman da işten uzaklaşıp kendisine ayırdığı 5 dakikalık bir eğlence alanı. 5 dakikalık bir oyun alanı yaratmak gerekiyor. Onu sağladığınız müddetçe, insanlara nefes aldırdığınız müddetçe aslında daha keyifli çalıştıklarını görüyorsunuz. Evet, hepimiz uzun metraj yüzücüleriyiz. Ama hepimizin arada bir kafasını suyun altından çıkartıp nefes almaya ihtiyacı var. Eğer işte olimpiyatlar için yarışmıyor isek. Dolayısıyla böyle Innoster gibi çözümler aslında tam olarak kafanızı suyun üstüne çıkartıp nefes aldığınız yerler oluyor. Ciğerleri tekrar doldurup girdiğiniz zaman daha uzun mesafe gidebilmenizi sağlayan etkenler sağlıyor. Yardımcılar sağlıyor size. Keza bu alanda çalışan işte çok yeni tanıştığım bazı işte atölyeler var. Gerçekten iş dünyasının içerisinde onlar da böyle bir oksijen kaynağı olarak size bir boost edecek, enerji verecek işler yapmaya çalışıyorlar. Kurumların insan kaynakları birimleri bu alanda çalışmalar yapmaya çalışıyor. İşte Albaraka'nın standart işte böyle öğleden sonra ikramları vardır. İşte bazı kurumlarda gördüğüm işte welcoming kitler, işte hasta olduğunuz zaman eve seni çok özledim kitleri göndermeler aslında employee branding tarafında yapılmış. Sizin daha uzun yüzebilmeniz için arada oksijen takviyelenmenizi sağlayan işler. Ama her ne olursa olsun süreç içerisinde yapmanız gereken çok temel bir şey var. Yaptığınız işi yaparken eğlenmek. Yani eğlendiğiniz bir iş yaparsanız gerçekten çalışıyormuş gibi hissetmiyorsunuz. İşe de koşa koşa gidiyorsunuz. İşte bir toplantınız olduğunda da keyifle gidiyorsunuz. Yani çay içerken bile keyif alıyorsunuz. Dolayısıyla keyifle yapılan her işte beraberinde başarıyı getiriyor.
Güzel. Bu cümle birçok insan tarafından arrogant olarak nitelendirilebiliyor. Ne güzel işiniz var tabii eğleniyorsun. Gel benimkini yap. Ama sen cümleyi tersten kurdun ve bence doğrusu bu. Yaptığın işi eğlenceli hale getir. Eğlenceli işi yap değil. Yaptığın işi eğlenceli hale getir. Bu bakış açısını tamamen değiştiriyor aslında.
Kesinlikle öyle. Ya şöyle düşünün. İşte hepimiz bankalara gidiyoruz. Bankalarda işlemler yapıyoruz. Çok basic bir örnekle ilerliyorum. 4 tane bankanın gişesinde işleminiz var. Gittiğiniz 3 bankanın gişe görevlisi suratı asık bir şekilde karşınızda bekliyor. Para veriyorsunuz, alıyor, hesaba yatırıyor, işleminizi yapıyor, dekontunu imza atıyor ve yolluyor. Ama gittiğiniz dördüncü bankadaki adam kafasını kaldırıyor, hoş geldiniz diyor. İşte nasılsınız diyor.
Ben mi falan.
Gerçekten bir sonrakinde bir banka tercih etmek istediğiniz zaman o bankayı tercih edersiniz. Çünkü orada kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. O kişiyle diğer üç bankada çalışan kişi arasında çok büyük bir maaş farkı yok. İşte çok büyük bir statü farkı yok. Çok büyük bir okul farkı yok. Yani muhtemelen oradaki çalışan arkadaş bankanın bununla ilgili bir push etmesinde olduğunu düşünmüyorum. Ama oradaki çalışan kişi yaptığı işten keyif alıyorsa, işi keyifli hale getirmişse, sizinle sohbet etmek hoşuna gidiyorsa aslında hem kendisine hem kuruma çok büyük bir fayda sağlıyor. Biz Albaraka Garaj'da da aslında aynısını yapmaya çalışıyoruz. Girişimler geldiği zaman benim herkese söylediğim ilk şeydir. Hatta bu sene işte Welcome etkinliğinde, hoş geldiniz etkinliğinde benim kurduğum ilk cümleydi. Evinize hoş geldiniz. Bu saatten sonra burası sizin eviniz. Evinizde nasıl eğleniyorsanız, evinizde nasıl çalışıyorsanız, evinizde nasıl davranıyorsanız lütfen burada da öyle davranın. İşte istediğiniz saatte gelin, istediğiniz saatte gidin. Tabii ki evin bazı kuralları var. Bu kurallara
amuda kalkıyorlar.
Yani evde kalkıyorsa hiç sıkıntı yok. Bir şekilde kompanse ederiz. Evde böyle şey vardır ya, hani evin kurallarını uygulayıcı anne baba. Hmm. Hani bir statü sembolü var. Ben orada biraz böyle anneyi babayı oynayıp şey yapıyorum ya. Falan yapıyorum, parmak gösteriyorum.
Senin ekran saatin bitmedi mi? PlayStation'ı bırakmıyormuş ya, orada.
Şey var. Yavrum hadi kalkın yerinize yatın diye gönderdiğim yazılım ekibimiz var mesela. Yani o saat 2 oldu artık, yatsanız mı falan diye. Hani başka bir iş için biz çalışırken onlar da oradalardı. Ya iki hala bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Gerçekten burası bir ev gibi olsun. Çünkü işte artık modern sanatlarda da, modern dönemde de insanın yeni cenneti gerçekten evinin oturma odası. Dolayısıyla siz bu rahatlığı girişimlere bir merkezde sağlıyorsanız, o merkezde başarılı oluyor, o merkezde kullanılır oluyor, o merkezde eğlenceli oluyor, oradan çıkan işler de keyifli oluyor. İnsanlar da oraya böyle ayakları geri geri gitmeden keyifle koşa koşa geliyorlar. Biz çok eğleniyoruz. Şu anda da Albaraka Garaj'ın yeni dönem çağrıları açık mesela. Ben LinkedIn'de bile çağrıları açtığımızda şey yazdım ya altın. Su çok güzel, gelsenize yazdım. Hani hadi şey yapamıyorum öyle.
Yazın da rehavetiyle.
Evet ya, program çok güzel, şöyle yapın işte, başvurularınızı bekliyoruz dansa. Abi su çok güzel. Biz burada çok eğleniyoruz. Gelen herkesi bekleriz, keyifle otururuz, sohbet ederiz. Girişiminizle ilgili ne yapabileceğimize bakarız. Birlikte nasıl hareket edeceğimize dair bir yol haritası çıkartırız. Buradaki birlikte önemli çünkü gelen herkesin aslında ekip üyesiyiz biz. Hiçbir yere hızlandırma merkezi, yöneticisi falan gibi değil. Biz ekibinizin bir üyesiyiz. Ne lazım? Şimdi ne yapıyoruz? Hadi çıkartalım ceketlerimizi. İş yapılacaksa gidelim iş yapalım. Koşturulacaksa koşturalım. Müşteri lazımsa müşteri bulalım diye yaklaştığımız için. Genellikle de o iletişimimiz ve o sonraki süreçteki, onlar böyle hani kanatlanıp uçtuktan sonraki de şey gibi oldum. Evin babasıyım dedim. Böyle kanatlanıp uçtular.
Ali Rıza abi.
Çok çok gerçekten duygusal bir moda girmeden önce.
Güzel, keyifli gidiyoruz. Süremizi aştık ama benim hala bir iki sorum var. Onları hızlandırayım. Girişimler geldi. Bu güzel ortama dahil oldular. El birliğiyle yola çıktınız. Benim gördüğüm burada birinci öncelik dedikasyon. Kişinin kendisini adaması gerekiyor. Bu 3 ay 5 yıl her neyse süresi önemli değil ama bir adanmışlık şart. Okey. Bu akış içerisinde kişinin bir de dönüp arada kendisine zaman ayırması gerekiyor. Yine bir balans söz konusu. Burada çünkü senin az önce işten çıkıp sahnede rol aldığını öğrendim. Konuyu oraya bağlamak istiyorum. Bu yönde de kişileri yönlendiriyor musunuz? Bu yönde de eğitiyor musunuz? Çünkü benim gördüğüm herhangi bir girişimcinin o ana kadar aldığı eğitimin standardında kendine vakit ayır, işine vakit ayır gibi şeyler yok. Türkiye yardır, yürü, koş şeklinde. Kişinin orada biraz da balansına da dokunuyor musunuz?
Sanırım biraz fazla dokunuyoruz. Bu da öyle öz eleştiri oldu.
İşi bırakan oldu.
Yok yani mesela Pivoni Emre girişimcimiz bizim. Biraz fazla balansıyla oynadık muhtemelen. Çünkü Ayvalık'a yerleşti. İstanbul'dan Ayvalık'a taşındı. Keza girişimlerimizden Middle şu anda Çanakkale'ye taşınma operasyonları peşinde. Çanakkale'ye taşıyorlar onlar da. Hem şirketi hem ekibi komple taşıyorlar. Denge olmazsa olmaz. Tabii ki süreç içerisinde o dengeyi sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. İşte programın içerisinde önümüzdeki hafta Maxi Manager diye bir kutu oyunu oynayacağız. Ve bu kutu oyununda bir spor kulübü yönetireceğiz arkadaşlar aslında. Ve şey bildiğiniz Monopoly gibi bir kutu oyunu bu. Kulaklar için nasıl? Burak Eşkinat'ın kendi eğitmenliğiyle yarattığı bir tool bu. Bir futbol kulübü üzerinden, bunun yönetimi üzerinden bir oyun oynayıp sonrasında da oturup nerede yanlış yaptığımızı, neyi nasıl yaptığımızı, nerede doğru hareket ettiğimizi oturup konuşacağız. Dolayısıyla
çözümlemesi de var.
Aynen öyle.
Okey, bayağı bir workshop tadında.
Evet evet, tamamen workshop olarak yapıyoruz zaten. Ya da işte ben bir girişim yönetmeyi çok yemek yapmaya benzetiyorum. Mesela ilerleyen dönemde bir yemek workshopına gideceğiz. Birlikte yemek yapacağız ama işte bunu sadece etkinlik olarak yapmayıp işte neden o kadar tuz attığımızı, girişimin içerisinde işte yemeğin içerisine giren işte 6 ana malzemenin girişim içinde olmazsa olmaz 6 kişi olduğunu, bu süreç içerisinde işte tuzu az olursa neden yemeğin tadının kısa kalacağını, buradaki tuzun işte girişimcilik ekosisteminde neye dönüştüğünü, yaptığın yemek çok güzel olsa bile kendi yaptığı yemeği yedirmiyoruz ona özellikle. Başka bir girişimciye satmasını istiyoruz. Ona yedirmesini istiyoruz. Ürettiğin ürünün ne kadar önemli olduğu değil, ne kadar pazarda yer bulabildiği önemli gibi gibi aslında. Hem keyifli hem ders çıkartıcı hem böyle eğlenirken öğrendiği modeller üzerinden o balansı sağlatmaya özen gösteriyoruz.
Güzel. Burada da tatmin edici bir cevap geldi. Son sorumu yönelteceğim. Bu biraz daha fütüristik algılanabilir belki ama bugünün girişim dünyası, evet güzel anlattık, irdeledik. Geleceğimiz ne olacak? Nereye doğru gideceğiz? Bu ekosistem 3-5 yıl sonra dünyada nasıl bir konumda olur? Bunu da alarak güzel dileklerle bitirelim.
Sevgili Erhan Erkut'un çok güzel bir tanımlaması var. Girişimci kalkınma ekosistemi, yani girişimci kalkınma modeli adını verdiği. Çok da güzel bir, sanırım YouTube'da da videosu var. Arayıp bakabilirler. Girişimci kalkınma ekonomisi modeli bence bu ülke için, bu ülkenin kalkınması için en önemli modellerden bir tanesi. Çok böyle ilkokul seviyesinde anlatmak gerekirse de işte pamuk üretmek, iplik üretmek, o iplikten kumaş üretmek, o kumaştan kıyafet üretmek, o kıyafeti bir moda ikonu olarak üretmek. Yani çok özet haliyle kilosu daha pahalı ürün satmak anlamında çok ciddi anlamda uzun bir yolumuz var. Ama bu yolu hızlıca kat ettiğimizi, işte yorulanların birbirine omuz verdiğini gördüğüm, asla ümitsiz olmadığım değil, bir dönemin bizi beklediğini düşünüyorum. Hem ülke kalkınması, ülke ekonomisi açısından, hem girişimcilik ekosistemi açısından güzel günler bence yakın. Bu biraz nereden baktığınızla da ilgili. Karşı taraftan baktığınızda her şey çok kötü de görünüyor olabilir. Ama ben yağmurlu havaları seven bir gezginim. Sabah kalktığımda hava kapalıysa, ya hava kapalı deyip evde oturmak yerine acaba yağmur yakalar mıyım diye arabayla değil yürüyerek işe gitmeye özen gösteren bir insanım. Dolayısıyla umarım yolda hepimizi yağmur yakalar ve o yağmur güzel bir yaz yağmuru olur diye de güzel bir temenniyle bitirmiş
olduk. Mükemmel oldu. O halde seni Londra'ya bekliyorum diyeyim öncelikle. Sonrasında da hep birlikte bu ekosistemin yolu açık olsun diyelim.
Hep birlikte diyelim.
Ağzına sağlık. Çok keyifli bir sohbetti.
Ben de çok keyif aldım.
Şimdiden yeni dönem arkadaşlarınla da sana bol keyifli günler diliyorum.
Birlikte de belki bir şeyler yaparız. Karşılaşırız İnşallah. Bir yerlerde.
Muhakkak.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşça kalın.